Ayrım 24, Maraş Kıyımı, Aziz Tunç, sayfa 335. Yerel devlet kurumlarının tutumu. Maraş katliamında devletin nasıl bir tutum içinde olduğu, katliamı engellemeye çalışıp çalışmadığı, ne kadar etkili olduğu, önlemeye niyetli olup olmadığı, aynı şekilde mahalli devlet organ ve yetkililerinin tutumu, katliamla ilgili tartışmaların temel konularından birisi olmuştur. Konuyla ilgili somut duruma bakmadan önce bu tartışmalarda bir noktanın bilinmesi gerekiyor. Genellikle ve haklı olarak halktan herhangi biri devlet denince ilk karşısına çıkan devlet yetkilisini ve görevlisini tanımakta, devleti bu ilişki üzerinden değerlendirmektedir. Ancak meselenin bu yüzeysellik içinde ele alınamayacak kadar kapsamlı olduğu biliniyor. Devletin devasa bir organizasyon olduğu ve asıl devletin illegal boyutta kendisini ortaya koyduğu, Maraş katliamının da karakteri itibariyle illegal güçlerin bir faaliyeti olduğu göz önüne alarak bakıldığında gerçeğe uygun düşünce geliştirmek mümkün olacaktır. Böyle yapıldığı zaman hem genel olarak katliam doğru değerlendirilmiş olunacak hem de yerel devlet organlarının herhangi bir davranışı yerli yerine oturtulacaktır. İllegal egemen güçler tarafından organize edilmiş olan bu katliamın yine devletin herhangi bir yerel birimi, organı veya kişi tarafından bilinmesi, onunla bu anlamda bir ilişki içinde olunması zorunlu olmayabilir. Dahası böyle bir bilgilendirme katliamcı illegal yapı açısından yanlış ve sakıncalı görülmüş de olabilir. Katliamı bilmesi ve işin tüm süreçlerinde olması gerekenler illegal unsurlardır. Bunun dışında kalanlar ise ister vali ister üst düzey komutan olsun herhangi bir yetkili planlanan katliamdan haberdar olmayabilir. Bu koşullarda katliam organizasyonunda yer almayan herhangi bir yetkili kendi inisiyatifiyle çeşitli tasarruflarda bulunabilir. Hatta bu tasarruflarıyla katliamın gidişatını etkileyebilir. Teorik olarak mümkün olan bu durum tek başına ne katliamın gerçek niteliğini değiştirir ve ne de söz konusu kişi veya kurum varsayalım katliamı önlemiş bile olsa demokrat vesaire olabilir. Bütün yaptığı illegal güçlerin işleyişine çomak sokma pahasına da olsa kendince uygun gördüğü bir tutumu almış olmaktır. Bu gerçek üzerine Maraş katliamına bakıldığında resmi yerel devlet yapılanması içinde katliamcı çevrelerle direkt ilişki içinde olanların kimler olduğu sorusu cevabı aranacak temel soru olarak çıkmaktadır ortaya. Bu anlamda Maraş katliamı ile ilgili olarak Rıdvan Akar ve Can Dündar tarafından ortaya çıkartılmış en önemli belge olan Ecevit'in arşivinden çıkan belgede çeşitli isimler rumuzlarıyla da olsa açığa çıkmıştır. Bunların içinde katliamın yerel unsurları da bulunmaktadır. Ancak bu bilgiler üzerinden siyasal otoritenin yapması gereken çalışmalar yapılmadığı için katliamın yerel bağlantıları tam ve olması gereken düzeyde deşifre edilmiş değildir. Buna rağmen mevcut bilgileri bir araya getirerek bazı sonuçlar çıkartılabilir. Maraş katliamında devletin yerel kurumlarından belediye başkanı Ahmet Uncu, MHP milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş ve çok sayıda polis, bekçi, muhtar, devlet hastanesi başhekimi Çetin Diker ve çok sayıda resmi din görevlisi şu ya da bu biçimde ve düzeyde katliamla ilgili olmuşlardır. Zaten MHP milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın katliama yakınlığı çok yönlüdür ve bilinmektedir. Şehrin valisinin ve emniyet müdürünün tutumu konusunda şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler çerçevesinde bakıldığında katliamın gidişatını engelleyici bir fonksiyon geliştiremedikleri bilinmektedir. Askeri yetkililerin ise soruna tarafsızlık düzeyinde yaklaşarak katliamcılarla katledilenleri aynı kefeye koydukları, böylece fiilen katliamcıların işine yarayan bir rol aldıkları görülmektedir. Katliam sürecinde polis işlevsizleştirilmiş, etkin bir rol oynama şansı elinden alınmıştır. Saldırganların polderli diye polislere karşı aldıkları tutum gerekçe yapılarak polisler etkin pozisyon içinde olmaktan alıkonmuştur. Yerel devlet yetkililerinin katliamcılarla uzlaşmasının bir sonucu olan bu durum aynı zamanda saldırganlara verilen tavizlerin düzeyini de göstermektedir. Askeri güçlerin gösterdiği sözde tarafsız tavırdan dolayı katliamcıların elde ettikleri manevi üstünlük ve kendilerine güven daha kanlı ve pervasız saldırmalarına yol açmıştır. Bunun sonucudur ki saldırganlar çeşitli mahallelerde askeri yetkililere bana silah verin, ben de Alevilere, komünistlere saldırayım, siz yapamıyorsunuz türünde diyaloglar içinde olabilmişlerdir. Bu türden diyalogların çokluğuna bakıldığında katliamcıların askerlerin varlığını engelleyici bir unsur olarak görmedikleri ortaya çıkmaktadır. Daha önemlisi askeri güçlerin saldırganların bu tutumlarına karşı kararlı, kesin ve gerekli ölçüde sert bir tepki göstermek yerine tam tersine müsamahalı, caydırıcı ve engelleyici olmayan, görmezden gelen bir tutum içinde olmalarıdır. Askeri yetkililerle belirtilen tarzda diyalogların hangi koşullarda kurulabileceğini bu toprağın insanları çok iyi bilmektedirler. Hele böyle bir durumda askerle kurulacak ilişkinin kaçmak, saklanmak olması gerekirken Maraş katliamında tersine bir durum yaşanmıştır. Gerekçeli kararda görüldüğü gibi saldırganlar pekala askerlerin yanında silah kullanabilmekte, askerden silahını kullanmak için izin isteyebilmektedir. Böyle bir durum ancak işgal koşullarında düşman askerine karşı yapılan savaşta olabilecek bir durumdur. Zaten bütüne bakıldığında görülecektir ki Maraş katliamında askerlerle saldırganlar arasında kurulan ilişkiler esas olarak bu mantalite üzerine oturtulmuştur. Kürt-Türk Aleviler ve saldırganların solcu dedikleri devrimciler ortak ve yok edilmesi gereken düşman gibi görülmüşlerdir. Asker ise saldırganlara yardım etmesi gereken dost kuvveti olarak görülmüştür. Dikkat çekici olan ise katliamcıların belirlediği bu rol dağıtımı yetkili askeri güçler tarafından esas ve fiili olarak kabul edilmiştir. Cenaze töreninde yapılan saldırılarla ilgili olarak MHP'nin de desteklediği AP'li Belediye Başkanı Ahmet Uncu'nun girişimiyle askeri yetkililer ve vali saldırganları taraf kabul ederek görüşme yapmışlardır. Belediye Reisi Ahmet Uncu ile Jandarma Teoman Saraç Ulu Camii önündeki sağ gruptan 10 kişilik bir heyet ile görüşmüşlerdir. Sağ topluluğun temsilcileri okullardaki tahriklerin kalkmasını, karakollardaki baskıların sona erdirilmesini, devlet dairelerindeki sol görüşlü memur ve işçilerin tahriklerinin önlenmesini, okulların polis yerine asker tarafından korunmasını, cenaze defin töreninin yapılmamasını, solcu polislerin ve solcu öğretmenlerin derhal tayin edilmesini, polder ve töplerin kapatılmasını istemişler. Bu istekler il valisine iletilmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 294. Görüldüğü gibi katliamcıların tam yetkili temsilcileri bulunmaktadır. Bu temsilciler belediye başkanı Ahmet Uncu'nun tavasutuyla yerel devlet erkanına katliamcılar adına içinde ırkçı faşist politik taleplerin de bulunduğu birçok isteklerini dayatmakta ultimatum vermektedirler. Saldırganların temsilcileriyle devlet yetkilileri arasında yapılan bu görüşmede bu denli dikkate alınmak, devlet yetkilileriyle politik talepler için pazarlık yapabilmek, saldırgan gruplara büyük bir motivasyon kazandırmış, etkin bir konum elde etmelerini sağlamıştır. Öte yanda katliamcıların bu temsilcilerin kimler olduklarını, neyi temsil ettiklerini ve on binlerce saldırgan adına hangi yetkiyle konuştuklarını kimse dönüp sorgulamamıştır. Aynı şekilde yaşanan katliamdan sonra bu temsilcilere katliamcılar adına yaptıkları pazarlığın hesabı sorulmamıştır. Katliamda nasıl bir pozisyon içinde olduğu bilinmeyen dönemin Maraş Vali Yardımcısı olarak görev yapan Abdülkadir Aksu'dur. Abdülkadir Aksu'nun adı konunun bir başka boyutuyla da ilgilidir. 1978 Nisan'ında 4 ayrı adrese gönderilen bombalardan birisinin Abdülkadir Aksu'ya gönderildiği ileri sürülmüştü o dönemde. Bilindiği gibi bu bombalar Malatya'da Hamit Ferdoğlu'nun ölümüne ve Malatya katliamına, Pazarcık'ta Memiş Özdal'a gönderilen bomba ise bir postacının ölümüne yol açmıştı. Abdülkadir Aksu adının geçtiği bu konularla ilgili olarak o günden bugüne kadar herhangi bir bilgi vermemiştir kamuoyuna. Bu suskunluk katliamla ilgili bilgisizlikten mi yoksa illegal güçlerin selameti için susma hakkının kullanılmasından mı bilinmiyor. Abdülkadir Aksu'nun Maraş katliamı ile ilgili olarak bildikleri veya bilmediklerini kamuoyuna anlatması katliamın gerçeklerinin açığa çıkmasına yardımcı olabilir. Bunu yapmaktan kaçınmak doğal olarak katliamcıların yarasalar gibi karanlıkta kalmalarına hizmet etmektir. Konuya dair değinilmesi gereken bir başka boyutta mağdur halkın katliamda görev yapan askerlerle ilgili görüş ve düşünceleridir. Mağdur halkın bir kesimi yaşadıkları katliamda somut hiçbir karşılığı olmayan askerlerin kendilerini kurtardığını söylemektedirler. Katliam mağduru Kürt-Türk Alevi halkı bu söylemleriyle gizli bir ordu seviciliğinin etkisi altında hareket etmektedir. Bu insanların içinde bulundukları somut gerçeklik ve ruh hali böyle düşünmelerini gerektirebilir. Bunu anlamak mümkündür. Ancak bu yanılsamanın ısrarla gerçekmiş gibi sunulması gerçeklere karşı kılıç sallamaktır. 7 gün boyunca Maraş'ta kan akarken katliamı önlemekle görevli devlet ve en önemli unsuru olan asker neyi kurtarmıştır? Askerin daha çok insanın ölmesini engellediği söylenecekse eğer bu inandırıcı değildir. Gerçeğin böyle olmadığı hem yaşananlarda hem katliamın resmi belgelerinde bütün açıklığıyla ortadadır. Ayrıca askerin gelerek katliamın daha fazla devam etmesini engellemiş olduğunu düşünmek de mümkün değildir. Çünkü katliamın birkaç gün daha devam etmesi birçok sebepten dolayı zaten fiilen mümkün olamazdı. Katliam günlerinde ise askerin önleyici herhangi bir fonksiyonu olmamış, katliamcılar yapabildiklerini yapmışlardı. Katliamın cereyan tarzı ve askerin yaptıkları, yapamadıkları incelendiğinden bu gerçek görülebilmektedir. Kimse katliam karşısında izlenen bu tutumu bürokratik işleyişin sorunlarıyla açıklamaya çalışarak katliamcı politikaları ve o politikaların araçlarını aklamaya çalışmamalıdır. Ayrıca asker olmak mutlaka katliamcı olmak anlamına gelmez. Sonuçta bu askerlerin özellikle alt rütbeli olanlarının tamamı yapılan katliama karşı tutum alabilecek olan halktan insanlardır. Dolayısıyla özellikle alt rütbeli askerlerin tek tek veya genel olarak katliamda önleyici bir rol almaya çalışmış olması Maraş katliamının egemen illegal güçlerin operasyonu olduğu gerçeğini değiştirmez. Maraş katliamını en büyük askeri yetkili olarak yaşayan General Mahmut Boğuşlu'nun görüşleri devletin yaklaşımını yansıttığı için önemlidir. General Mahmut Boğuşlu Maraş katliamını yüz kızartıcı olarak nitelemektedir. General egemen söylemin gereğine uygun olarak katliamın Maraş dışında hazırlanmış ve tezgahlanmış olduğunu ifade etmektedir. General Mahmut Boğuşlu, egemen ideolojik politik anlayışı itiraz eder gibi laiklik ve irtica biraz da milliyetçilik üzerine 70-80 senedir konuşulan lisan, irtica ve milliyetçilikle ilgili meseleleri çözen bir lisan değil, kavgaları körükleyen bir sürtüşme lisanıdır diyerek ırkçı gerici politikaları sorgulamak istediği görüntüsü vermektedir. 1960-1978 olayları, anılar, yorumlar, Mahmut Boğuşlu, sayfa 69-70. Ancak General Boğuşlu, söylemine uygun pratik bir tutum içinde bulunmamıştır. Yetiştiği ve içinde bulunduğu kurumun bütün özelliklerini genlerinde taşıyan komutan, bulunduğu konumunun gereğini yaparak katliamın en yoğun yaşandığı esnada subaylarına tarafsızlık emrini verdiğini yazmaktadır. Çünkü General Boğuşlu, Maraş katliamını Alevilerle Sünniler arasında yaşanmış bir çatışma olarak yorumlamaktadır. Katliama dair yapılan bu tanım ve tanıma uygun olarak geliştirilen politika, o koşullarda fiilen güçlüden yani katliamcıdan yana olmaktı. Dolayısıyla komutan Boğuşlu, tarafsızlık adı altında geliştirdiği tutumuyla objektif olarak saldırganlara hizmet etmiştir. Bunu söyleyebilmek için kehaneti veya katliamı yaşamaya gerek yoktur. General Boğuşlu, katliama önleyici tedbir olarak askerlerin silah kullanımına dair şunları yazmaktadır. Maraş'ta askerin silah kullanımı ile ilgili bazı zorluklar yaşandı. Silah kullanma yetkisi Maraş'ta olabildiğince dikkatli ve titizdi. Göstergesi de ölü sayısıdır. Bu sayı en azdır. Gerektiği yerde ateş etmekten çekinseydik, mesela Yörük Selim'de Alevi vatandaşlarımızın zayiatı birkaç misli fazla olur, gelişi güzel ateş edeydik, bu sefer sadece elindeki sopalarıyla Yörük Selim'e yürüyen ve bu mahallede kesif denecek kadar yoğun bir otomatik silah atışıyla karşılaşan Sünni vatandaşlarımız daha fazla ölü verebilirdi. 1960-1978 olayları, anılar, yorumlar, Mahmut Boğuşlu, sayfa 76. Generalin anlatımları kısa ama çok anlamlıdır. Yörük Selim'e yürüyenlerin elinde sadece sopaları bulunmaktaymış. Yörük Selim'de ise kesif denecek kadar yoğunlukta otomatik silah atışı yapılmaktaymış. Bu anlatımlarıyla General Boğuşlu'nun yaşanan katliamı nasıl gördüğü anlaşılmaktadır. Yörük Selim'e saldıranların elinde sadece sopa varsa, öte yandan Yörük Selim'dekiler otomatik silahlarla kesif ateş yapıyorlarsa, o zaman yaşananlar Yörük Selim'e yönelik bir katliam olarak tanımlanamaz. Komutan böyle düşünmekte, elinde sadece sopa bulunduğunu söylediği saldırganları Yörük Selim'de açılan kesif ateşe maruz kalan mahzumlar olarak görmekte, göstermeye çalışmaktadır. Gözlerinin önünde yaşanan katliamı bu şekilde anlatabilen bir komutanın yapması gereken, elleri sopalı olanlara karşı otomatik silahların etkisizleştirilmesi, yok edilmesidir. Ve komutan da bunu yapmaya, Yörük Selim'deki Kürt, Türk, Alevi ve devrimcilere karşı saldırganları korumaya çalıştığını en net haliyle ifade etmektedir. Ancak General Boğuşlu, gerçeği çarpıtmakta, gizlemektedir. Eli sopalı olan saldırganların ellerinde otomatik tüfekler bulunduğunu ileri sürdüğü Yörük Selim'deki Alevileri nasıl öldürebildiklerini açıklaması gerekiyor. Aynı kısacık paragrafta bir yanda bunları söyleyen General Boğuşlu, diğer yanda ateş etmekten çekinseydik Alevilerin zayiatı birkaç misli fazla olurdu demektedir. Bu ifadede saldırganların yapılan ateşle durdurulduğunu, yoksa saldırganların birkaç misli fazla Alevi'yi öldürmüş olabileceklerini anlıyoruz. Hani Yörük Selin'de kesif ateş edenler vardı ve oraya saldıranların elinde sadece sopa bulunuyordu. Yoksa eli sopalılar uzun namlulu silahları öldürebilen süpermenler miydi? Ayrıca madem ki saldırganlar askerin ateş etmesiyle önlenebiliyorlar, o halde neden bu yöntem yeterince kullanılmadı? Boğuşlu'nun bu sorunun cevabı olarak anlattıkları sadece basiretsizliği ve faşizme karşı hoşgörülü tutumu gizlemeye yarayan birer masaldır. Komutanın anlatımlarında saldırganlar ve saldıranların belli olmasına rağmen Alevilere karşı kopkoyu bir ön yargı içinde davrandığı çok net görülmektedir. Komutan katilleri açıkça adlandırmaktan, deşifre etmekten kaçınmakta, onlarla mağdur ve mazlum olanları aynı kefeye koymaktadır. General Mahmut Boğuşlu saldırganlara o denli müsamahalı yaklaşmıştır ki bir Alevi evine yapılan saldırıyı engellemek yerine saldırganların yönlendirmesiyle saldırıya uğrayan evi basmıştır. Evde bulunan kırma tüfeğini eline almış, burada otomatik tüfekle silah sıkıldığını iddia eden saldırganlara "Ne otomatik tüfeğinden dem vuruyorsunuz, görmüyor musunuz bu av tüfeği?" diyerek saldırganları ikna etmeye çalışmıştır. General Mahmut Boğuşlu, saldırıya uğrayan Alevilerle saldırgan Sünniler arasında bir mütareke yapmayı hesapladığını yazmaktadır. Komutan Boğuşlu, Maraş katliamını önlemek için saldırganları engellemesi gereken en yetkili askeri komutan değil de bir arabulucu gibi davranmış, böylece katliamcıları cesaretlendirmiştir. Aslında bu da göstermektedir ki katliamın ayrıntıları ilk baştan beri planlanmıştır. General Boğuşlu yazdıklarının devamında saldırganların yönlendirmesiyle bastığı evde ev sahibinin Almanya'da bulunduğunun söylenmesine karşı kapısı kilitli oda sahibinin Almanya'da olduğuna inanmamıştım diyerek 1960-1978 Olaylar, Anılar, Yorumlar Mahmut Boğuşlu sayfa 77-78 evdeki Alevilere güvensizliğini ifade etmekten hiçbir sakınca görmemektedir. Ama aynı general eli sopalı saldırganlara karşı anlayış ve hoşgörüyü esirgememekte ve tam bir güvenle yaklaşmaktadır. General Maya Boğuşlu yazdıklarına bakılırsa Yörük Selim mahallesine dair hiç sempatik duygular içinde değildir. Yazdığı birkaç paragraflık anlatımların tamamına hakim olan görüş Yörük Selim'den sürekli ateş edildiği şeklindedir. Sanki Yörük Selim'de bir ordu bulunmakta ve Yörük Selim gereksiz yere ateş etmektedir. Sadece sıradan ve tamamen insani bir soru bile generalin tavrının anlamsızlığını görmek için yeterlidir. General Mahmut Boğuşlu, Yörük Selim mahallesinde bu katliamı yaşıyor olsaydı, kendisini korumak için elinde bulunan olanağı kullanmaz mıydı? Mağdurlar cephesinde komutanda insaf ve hakkaniyetli yaklaşım beklenemez elbette. Böyle bir beklenti yanlış yerde doğruları aramak gibi bir anlamsızlık olur. Ama komutanın gerçeği çarpıtmasına, ön yargılı yaklaşımına ve mağdurları suçlu göstermeye çalışmasına sessiz kalınamaz. General Mahmut Boğuşlu'nun Maraş katliamını Aleviler ve Sünniler arasındaki bir çatışma olarak tanımlayan anlayışı, sıkı yönetim mahkemesinin ve genel olarak katliamla ilgili yapılan devlet kaynaklı değerlendirmelerin temelini oluşturmuştur. Görüldüğü gibi Maraş katliamında genel olarak yerel devlet veya kurum yetkililerinin büyük bir kısmı şu ya da bu biçimde ve düzeyde katliamcıların yanında yer almışlardır. Maraş katliamı ile ilgili olarak yerel devlet güçlerinin katliamı önleyemeyen bir tutumu kamuoyu tarafından da eleştirilmiş, tartışılmıştır. Cüneyt Arcayürek bu konuda şunları yazmaktadır. Maraş'ta sivil otorite görevini yapmamıştır. Kente gelen birlikler yasal yetkileri olmadığını bildirerek işin içine girmemiş, karışmamıştır. Cüneyt Arcayürek, cilt 8, sayfa 14. Ancak katliam günlerinden de yoğunca dile getirilen bu görüş ve düşünceler dikkate alınmamış, görmezden gelinmiştir. Katliamın yankısı. Bütün dünyanın gözü önünde ve günlerce devam eden Maraş katliamı, Türkiye'nin ve dünyanın gündemi olmuştu. Katliamla ilgili olarak dünyada ve Türkiye'de bütün politik çevreler ve basın çeşitli yorum ve değerlendirmelerde bulunmaktaydı. Türkeş ve Demirel katliamı Ecevit'i hükümetten düşürmenin aracına dönüştürmek için çalışırken Türkeş ayrıca sıkı yönetim ilan edilmesini istiyordu. Ordu Maraş katliamını halka yönelik yapılması planlanan saldırılar için kullanmaya hazırlanıyordu. Demirel meşhur "Bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsiniz" sözünü bugünlerde kullanmış, böylece katillerin arkasında olduğunu açıkça itiraf etmişti. Kahramanmaraş katliamı O. Tüleylioğlu, sayfa 11. Le Monde gazetesi 25 Aralık'taki başyazısında Ecevit'in bazı dış haber örgütleriyle gizli iç örgütlerin hedefi haline geldiğini yazmaktaydı. 25 Aralık tarihli Le Monde gazetesi. 25 Aralık 1978'de BBC'nin yorumunda şu görüşlere yer verilmişti. Kahramanmaraş olayları Pakistan, Afganistan ve İran'dan sonra belki de kaos ve belirsizlik içine düşme sırasının Türkiye'ye geldiğini gösteriyor. Tespitinden sonra siyasal şiddet olayları şimdi büyük kentlerin dışındaki yerleşme bölgelerine de yayıldı. Bu bölgelere Sünniler ile Şiiler, Türkler ile Kürtler arasındaki ayrılık egemen diyerek Maraş katliamının hedef toplumsal kitlesine ve kullanılacak olan saldırganlara işaret etmekte, aynı zamanda katliamla etnik arındırma politikasının muhtemel ilişkisine dikkat etmeye çalışmaktadır. Aynı yorumunun devamında BBC, Başbakan Bülent Ecevit dahil olmak üzere giderek artan sayıda kişi bir iç savaş tehlikesinden söz etmekte. Buna karşı muhalefet lideri Demirel, Ecevit'in kan denizinde boğulacağını ileri sürerek gerilimi tırmandırdığını söylemektedir. Son olarak BBC, her ne kadar pek dramatik bir tahmin olsa da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir kez daha kendisini müdahale zorunda hissetmesini, eğer durum düzelmezse olasılığı güçlü durumda belirlemesini yapmıştır. Cüneyt Arca Yürek, Cilt 8, sayfa 11. Kahramanmaraş katliamını değerlendiren Radio France International, 27 Aralık 1978'de Türkiye'de meydana gelen olaylarda yabancı gizli servislerin, özellikle CIA'nin rolü var şeklinde yayın yapmaktaydı. Gerek yabancı siyasi odaklarda ve gerekse iç dış basında yapılan değerlendirmelerin tamamında farklı üsluplarla ve farklı niyetlerle de söylense aynı ortak belirleme yapılmaktadır. Maraş katliamı egemen illegal güçler tarafından ve politik amaçlarla yapılmıştır. 24. ayrımın sonu. Sayfa 345.